Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamızla beraber Medeniyet Yolculuğu programımıza daha hoş geldiniz. Hocam, geçtiğimiz günlerde tabii Türkiye çok sıcak tartışmalardan, dünya sıcak gündemlerden geçti. Bir kısmını bir nebze geçtiğimiz hafta konuştuk. Ben bu hafta biraz farklı bir pencere, gene güncelden gidip farklı bir pencere açmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, geçtiğimiz hafta hem Türkiye'de hem dünyada iki tane mabete ilişkin gündem oldu. Bir tanesi İstanbul'da yeni yapılan işte Büyük Çamlıca Camii adındaki bir camiye ilişkin bir tartışma yaşandı. Bu tartışmanın iki tarafı oluştu. Bizim için burada isimler veya siyasi kültür çok önemli değil ama altındaki sosyolojik zihni yapıyı analiz etmek için ben sormak istiyorum. Bir tanesi dendi ki işte böyle büyük yapılar yapıyorsunuz, bunlar taştır, duvardır, bunun yerine bunun içini dolduracak bir insan oluşmalı. Bir diğeri de dedi ki hayır, bunlar tabii taştır duvardır ama bunlar bir medeniyet timsalidir, bir medeniyet sembolüdür. Yani işte Kanuni Süleymaniye'yi yaptığı zaman o zamanki İstanbul'un nüfusu dolduruyor muydu? Hayır. Selimiye, Edirne'de Selimiye yapıldığı zaman Edirne'nin nüfusunu belki koysanız Selimiye'nin yarısı dolmaz. O önemli değil. Bu bir medeniyet mührüdür, sembolüdür diye yaklaştı ki fakir de acizane öyle düşünüyorum. Bir diğer mabet üzerinde dönen tartışmada ki aynı yere belki bağlandı. İşte Paris'te Notre Dame Katedrali'nin yanması. Yanmasının ne alakası var diyecek belki sayın dinleyenlerimiz ama eğer haber doğruysa benim çok dikkatimi çekti. Fransa gibi laikliğin bulunduğu, icat olduğu, toplumun bütün katmanlarıyla laik ve seküler bir hayat yaşadığı bir ülkede 1-2 saat içerisinde 700 milyon euro yardım toplanıp bu katedralin yeniden yapılmasına start verildi. Yani demek ki Fransız insanı için, Notre Dame'ın Fransız devleti için, Fransız aklı için ne diyeceksek veya Fransız kültür medeniyeti için Notre Dame'ın kiliseden öte bir anlamı var hocam. Çünkü siz de gitmişsinizdir. Ben 1-2 defa gittim. Böyle Notre Dame böyle ayin yapılan, mayin yapılan sembolik amaçlar dışında öyle kullanılan bir ibadethanede değil. Demek ki bu ibadethanelerin, bu momentum yapıların veya anıtsal yapıların kültürlerin, değerlerin, o toplum, o topraklarda oluşan medeniyetin için bir kartvizitlik değeri mi var? Nasıl girelim buradan? Siz bu konuda dinlemek isteriz hocam.
Şimdi şöyle, bu konu tabii çok derin bir konu. Yani hem güncel hem tarihi bir konu. Şimdi Çamlıca Camii ile ilgili oradan girecek olursak bir iki cümle kurabiliriz. Şimdi bizim İstanbul'un silüetine baktığımızda İstanbul'un silüeti Müslüman bir silüet.
Güzel, evet.
Yani bu şehir Müslümanların yaşadığı ve yaşattığı bir şehir.
Yani bir insan uçağa binse, yanlışlıkla İstanbul'da inse, nereye indiğinde bilmese,
tabii,
havadan inerken veya şehri ilk gördüğünde Müslüman şehrine girdiğini anlar diyorsunuz.
Tabii.
Değil mi?
Müslüman bir şehir, Müslümanların yaşadığı, Müslümanların yaşattığı ve Müslümanları yaşatan bir şehir.
Evet hocam.
Şimdi bu, yani buradan enteresan bir şey çıkıyor. Tuhaf bir şey. Bu modernlere özgü bir şeydir. Ayrımcılık, ötekileştirme, yani bir öteki ayrımı, West and the rest ayrımı. Yani ben ve diğerleri, batı ve diğerleri ayrımı. Yani biz bu topraklarda Kur'an-ı Kerim'de çok açık ve net bir şekilde müminin, kafirin, münafığın tarifleri var, eylemleri var, göstergeleri, işaretleri falan var. Yani ama bizim ne diyelim, gayrimüslimlerle kurduğumuz ilişki biçimi, pratik hayatta insan üzerinden kurduğumuz bir ilişki biçimi, insani ilişkiler üzerinden kurduğumuz bir ilişki.
Yani temelde onun insaniyetini,
tabii,
Allah'ın yarattığı bir can olduğunu kabul ediyoruz,
tabii,
değil
tabii,
mi?
Tabii.
Ha, ama bize belki şöyle mi demek lazım hocam? Baştaki programlarımıza dönersek, sizin hep ifade buyurduğunuz bir algoritma var. Diyorsunuz ki önce bir sabiteler olacak.
Tabii.
O sabiteler üzerine değerler oluşacak. O değerler de formları oluşturacak.
Eyvallah.
Şimdi bu cihetten baktığınız zaman bir Müslümanın Hristiyanla, Yahudi ile, putperestle ilişkisi de kendi sabiteleriyle şekilleniyor aslında.
Tabii. Şimdi ve işin ilginç tarafı şu. Bu, yani bunun özellikle altını mutlaka çizmek lazım. Bu çok ciddi bir ayrım. Yani işte Notre Dame yangını veya başka şeyleri falan anlamak açısından, yani Batılıları kendimizi anlamak açısından Bu çok önemli bir şey. Bir defa biz de ilke, yani bir şekilde tanım olarak işte bir müminin, müslümin, gayrimüslimin, işte kafirin, münafığın tarifi var. Ama pratik hayatta biz bir kafirle karşılaştığımızda, yani o kafirin, ne diyelim, pat diye mesela üzerine çullanalım işte, diye bir...
Demin onu demek istedim hocam. Yani kafirin tanımı net, müminin tanımı sınırlar net, münafığın net. Muamelat sınırları da değerler yani. Yani sen bir kafir, ha sen kafirsin, dur seni döveyim, tahkir edeyim, öldüreyim yok.
Tabii.
Yani ne yapacağım belli. Tabii. Ama onun da ne yapacağı belli.
Ama bir de şu var, bak bunu hiç unutmayalım. Bu çok önemli bir şey. Yani o Kur'an-ı Kerim'deki mantığı, yani oradaki şey mantığı çok iyi anlayabiliriz buradan. Her ne surette olursa olsun bir insan nefes alıp verdiği sürece her an, her zaman hidayet nasip olabilir.
Ya.
Yani hidayet nasip olabilecek bir insana kalkıp da sanki tanrısal bir müdahaleyle, tanrısal bir müdahaleyle "Ay kafir" falan diye, ne diyelim, ötekileştirici, hemen defterini dürdürecek bir psikolojiyle yaklaşmak, davranmak falan bizim defterimizde yok. Bizim hayatımızda yok. Yani Müslümanların hayatında böyle bir şey yok. Yani bu bütün mimarisine yansıyor. Gündelik hayatına, ilişki biçimlerine falan yansıyor. Yani İstanbul'a baktığı zaman İstanbul'un silüetinde tam Müslüman bir İstanbul silüeti görecek. İstanbul'a aktığı zaman, İstanbul'un içinde yaşamaya başladığı zaman, o zaman insan muamelesi gördüğünü görecek. Evet. Yani o zaman insan olduğunu o zaman hatırlayacak. O zaman insan olduğunu, ha ben insanım diyecek. Yani bir insan, bir kişi Darül İslam'da insan olduğunu, insan olduğunu, insan muamelesi gördüğünü, görebileceğini anlayabilir sadece. Bunun altını özellikle çiziyorum. Darül İslam'ın hiçbir yerin dışında, hiçbir yerde insan olduğunu, insan muamelesi gördüğünü iddia edemez. Sadece plastiktir. Yani olan şey, yaşadığınız şey, yolların düzgün olması, bilmem ne, hukukun
kozmetik.
İşliyor mu? Kozmetiktir. Yani bu çok önemli bir şey. Yani pratikte bunun karşılığı yoktur. Yani gidiyorsun hastaneye, bunu daha önce söyledim bilmiyorum ama yani işte İngiltere'de gidiyorsun hastaneye, bir tane A4 kağıt veriyor. Orada muayene olacaksın ya. Belki acil bir şeyin var. Müdahale edilmesi lazım. Hemen diyor ki işte kağıt dolduracaksın. Kağıtta ne var? İşte white British, white European, white American bilmem ne.
Allah, ondan sonra çok ilginç.
İşte black bilmem ne falan. Abi 15-16 tane şey sıralıyor. Etnik köken sıralıyor. Manyak mısın abi?
Ne alakası var? Yani hadi kan grubu A mı B mi anladım da white land black'in, yani beyazlı siyahın nesi değişiyor yani?
Derimin mi ölçeceksin yani?
Ya.
Hayır, derisini yüzecek.
Tabii.
Derisini yüzecek. Yüzdü zaten, onu gösteriyor.
Güzel, doğru. Yani, hocam başka bir ilginç bir şey geldi şimdi size aklıma siz konuşurken. Şimdi İstanbul'un silüetine bakıyorsunuz. İstanbul 1453'te fethedilmiş. İstanbul'un tarihi yarımadasında, Yeditepe dediğiniz bölgede Selatin camiler var. Yani nedir bunlar? Padişah camileri, değil mi? Ama bunlar aynı zamanda devletin camileri. Yani padişahın yaptırdığı demek, şerefesiyle, minaresi, devletin mührü camiler. Şimdi hocam bakıyorsunuz İstanbul'un hemen Haliç'in öbür yakasına, Pera bölgesine. Değil mi? Yani Pera bölgesi de aynı zamanda fetholuyor.
Tabii.
Hatta daha önce Galata ve Cenevizler var. Galata Kulesi'ni yapmışlar. Falan filan. İşte ne oluyor? Fatih Sultan Mehmet Hazretleri gidiyor. 1462'de Trabzon'u fethediyor. Pontus Kralı'nın oğlunu alıyor. Pera'ya getiriyor. Evet. Yerleştiriyor. O da tabii siyasidir ayrı. Pera'ya bey oğlu oluyor orasının adı. Ve o bölgede o tarihten Cumhuriyet'in başlarına kadar daha ziyade İstanbul'da yaşayan zımni vatandaşların,
tabii,
Osmanlı tebaası olan zımni vatandaşların yaşadığı bir bölge haline geliyor. Evet. Şimdi bakıyorsunuz hiçbir padişah gidip de orada bir arazi alıp küt diye oraya bir Selatin Camii yapmıyor.
Tabii. Yani
bu, büyük bir nezaket var burada aslında.
Yahu bak şimdi bu aslında Batılılar bütün bu şeyleri gördüler. Şimdi şöyle bak, Batılıların dünya küreselleşti.
Evet.
Bak çok özür dilerim. Çok önemli bir şey söyleyeceğim.
Estağfurullah.
Şimdi dünya küreselleşti. Küresel dünyada gerçek anlamda insanların dinlerine, kültürlerine, inançlarına, tabiatlarına neyse artık müdahale etmeden kendileri olarak, kendileri kalarak yaşamasını sağlayabilecek küresel tecrübeyi sadece Müslümanlar üretebilir. Batılılar üretemediler. Bunu çok iyi biliyorlar.
500 yıldır
yani üretemediler. Çinliler, Hintler, Japonlar falan üretemezler çünkü lokal kültürler. Evrensel kültür değil. Yani Çin kültürü, Japon kültürü, Hint kültürü evrensel değil. Bunun altında lokal kültürler.
Tabii.
Tırnak içinde. Yani lokaliteyi zorlamış mı Hint kültürü? Zorlamış. Yani ne, yani lokaliteyi nasıl zorlamış? Yani mahalleliğin ne kadar zorlamış? Nereye kadar zorlamış? Mahallenin sınırlarına kadar zorlamış? Yani doğuya doğru gitmiş. Batıya doğru değil.
Evet.
Yayılma. Normalde. Yani dolayısıyla yani İslam'ın ilk yarım asrında bütün küre ölçeğinde yaygınlaşması zaten bunun göstergesi. Yani yeryüzünde, yer kürede insanların hayatlarına müdahale etmeden, insanların hayatlarını mesele edinmeden, ya bu çok önemli bir şey. Sana ne ya? Adam nasıl isterse öyle inanır. Nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamak ister. İstediği gibi yaşayabileceği, istediği gibi inanabileceği bir dünyayı sadece Müslümanlar inşa edebilir insanlığa.
Şimdi hocam şu
yani
çok
bu
ilginç.
İstanbul bunun göstergesi.
Göstergesi.
Yani o yüzden İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri şey üzerinden, Esma-ül Hüsna üzerinden şehir felsefesi yapıyor, medeniyet felsefesi yapıyor. Manyak bir şey yani adamlar, büyük adamlar yani.
Çok büyük.
İsmail Hakkı Bursavi Hazretleri de yeniden kodlayan birisi. Yani her şeyi yani 200-300 sene önce falan kabaca 3 asır önce her şeyi yeniden yazan birisi. Yani şerh ederek bilmem ne falan filan yeniden yorumlayan birisi. Özgün metinler falan yazarak işte İstanbul El Cami ismi şerifinin masargahı diyor.
Tabii bütün kültürler orada var
yani. Yani İstanbul'la ilgili cümle kurarken dikkat etmek lazım. Yani çünkü burada tamama erdi. Bizim yolculuğumuz burada kıvama erdi. Kıvamını buldu aynı zamanda. Kıvamını buldu. Yani burası koruyan, kalkan vazifesi gören bir yer. Yani İstanbul düştüğü zaman İslam dünyası düşer. Bunu eğer anlayamadıysak, anlayamayacak durumdaysak o zaman kendimizi tanımıyoruz demektir. Dünyayı da tanımıyoruz demektir. Yani insanların işte bize ne tür düşmanlıklar yapabileceğini, bizi nereden nasıl vurabileceklerini bilmiyoruz demektir. Bilemiyoruz demektir. Kendimiz de bilemiyoruz, karşıdakini de bilemiyoruz demektir. Bu çok önemli bir şey.
Hocam tabii bu sabitelerimiz bizim aslında bu değerlerde bu bahsettiğiniz esnekliği veya âlicenaplığı sağlıyor değil mi? Yani açıyorsunuz bakıyorsunuz işte bir gayrimüslime müdahale etmeme. Hayatına karış, tebliğ hariç haşa yani emri bil maruf nehyanil münker hariç. Yani tebliğ de edilir ayrı ama zorlan kılıcı dayayıp Müslümanlar tırmama veyahut da kültürünü yaşamasını engellememe. İşte adamların İspanya örneği ortada.
Öyle.
1492'den sonra İspanya'da yaptıkları ortada. Öyle. Ama bizim kültürümüzde bunun geldiği kaynakta aslında bakıyorsunuz kodlarında gene Kur'an ve sünnet var.
Tabii.
Yani belirlemiş senin nasıl davranacağı. Yani mümin, münafık, kafir kime denir tamam. Ama dendikten sonra da senin ona nasıl davranacağını da kod olarak belirlenmiş. Şimdi şey örneğine gelmek istiyorum hocam. Notre Dame örneğine gelmek istiyorum. Bu son dönem şehirlerinin bir kendilerine sembol oluşturma gayretleri var. Yani bu yeni değil demek ki. İşte nereye bakıyorsunuz? İşte çölün ortasında Dubai'ye bakıyorsunuz mesela. Kule dikmeye çalışıyor. Niye? İşte bir anıtsal değer oluşturayım. Benim için şu olsun bu olsun diye. Mesela Fransızlar gitmişler laiklikten sonra bir Eiffel Kulesi'ne ihtiyaç duymuşlar. Yani ben onu biraz Notre Dame'a bir tepki olarak görüyorum. Fransız Katolikliğine karşı Fransız sekülaritesinin bir tepkisi olarak görüyorum. Ama burada şunu demeye getirmek lazım. Bunlar sadece fonksiyonları itibarıyla işte kaç kişi girdi, ibadet etti, çıktı falan gibi böyle çok düşük perspektiften bakılacak yapılar değiller demek. Bu ortaya çıkıyor.
Bak çok ilginç bir yere geldi. Buraya doğru gelecektik zaten. Şimdi şöyle bir şey var. Batılıları tanımlayan bir kavram önereyim burada. Yani Batı tecrübesini, Batı uygarlığını, kültürünü, mimarisinden, bilim anlayışından, sanat anlayışından, siyasete bakışından, siyaseti uygulayışından falan hepsinden nereden giderseniz gidin. Bu kavram açıklayıcı bir kavramlaştırma. Açılma korkusu.
Açılma korkusu.
Ve yani iki düzlemde cereyan ediyor bu. İki zıt düzlemde Batı tarihinde. Yani Batı tarihini kabaca bir kilisenin hakim olduğu bir tarih. Bir de kilise dışı laikleşmenin hakim olduğu.
Devletin hakim olduğu bir tarih.
Yani tırnak içinde kilise diyorum dini
otoritenin.
Dini dememek için.
Dini dememek için, doğru.
Din apayrı bir kavram çünkü. Tırnak içinde kullanabilir. Bir de işte laikleşmenin din dışılaşmanın hakim olduğu bir süreç. Şu an onu yaşıyoruz ya, 300-400 senedir. Şimdi kilisenin hakim olduğu dönemde dışa açılma korkusu yaşanıyor. Yani dünyevi olan necis, pis. Yani insan dolayısıyla dünyevi olanı reddetmek zorunda. Yani içeri kapanmak zorunda.
İçeri kapanmak zorunda. Tabii. Ki kilisenin egemenliği devam edebilirsin insanın dünyası üzerinde.
Tabii.
Değil mi?
Tabii. Dolayısıyla dış dünyaya açılma korkusu var. Dünyaya, dolayısıyla dış dünyaya açılma korkusu var. Modernlikle birlikte, laikleşmeyle birlikte iç dünyaya açılma korkusuna dönüşüyor. Yani tam
terse dönüyor.
Şeyde ifratta tefritte gidip geliyor Batı tecrübesi.
Siyaseten de böyle hocam. Siyaset felsefesinde her yerde böyle.
Her şey böyle.
Hocam çok ilginç bir şey söyleyebilir miyim? Bir katkı olabilir belki bu söylediğinize. Türkiye'de yaşayan bir Alman'dan bir dönem bir iş icabıyla bir görüşmelerim olmuştu. Bana çok ilginç bir şey söyledi. Dedi ki Almanya'da dedi Katolik bölgesinden Protestan bölgesine geçtiğinizi nasıl anlarsınız? Nasıl anlarım dedim. Katolik evleri perdelidir dedi. Evlerde perde vardır, içerileri gözükmez dedi. Kuzeyde Hamburg tarafına, Westfalia tarafına, Protestan tarafına geçin, hele Hollanda falan hiçbir evde perde yoktur dedi.
Evet.
Ben dedim ki, dedim bu dedim işte şey mi? Ben tabii onu farklı yorumladım. İşte ahlakın yozlaşma. Hayır dedi, tam tersi dedi. Protestan ahlak dedi, o kadar sıkıdır ki dedi, evine perde çekip içerisinde istediğini yapamazsın. Senin evinde ne yaptığını da dışarıdan biz göreceğiz diye perde koymaz Protestan ahlak dedi. Sonra geçen gün bir Hollanda'da yaşayan bir gurbetçi kardeşimizden duydum. Burada dedi abi hiçbir evde perde yok dedi. Bunlar ne ahlaksız adamlar falan dedi. Dedim ya onun altı ahlaksızlık çok daha belki bugün öyle de onun altında çok daha farklı bir şey var yani. Tam bu dışa açılma içe açılma belki.
Tabii. Ama sonuçta şöyle fobinin hakim olması.
Tabii korku üzerine gidiyor.
Korku üzerine gidiyor. Yani kilisenin hakim olduğu dönemde dışa açılma korkusu var. Laik dünyaya geçişte.
İçe açılma korkusu.
Din dışı dünyaya geçişte içe açılma korkusu var. Bu mimaride yansıyor. Yani Paris'in modern mimarisiyle.
Evet.
Bak ilginç bir şey söyleyeceğim. Paris modern bir şehir aslında esas itibariyle. Ortaçağ özellikleri falan olan bir şehir değil. Ortaçağ özellikleri biraz derinlemesine Paris'e dalarsan ortaçağ özelliklerini bulabilirsin. Yani içerilerde, dışta Paris'in sembolü olabilecek ne diyelim yerlerde, mekanlarda falan modern bir Paris var. Tamam mı? O Notre Dame Katedrali ayrıksı bir yerdeydi o açıdan.
Hı hı.
Tamam mı? Yani mesela Eyfel Kulesi'nin dikilmesiyle birlikte tam anlamıyla o ruhsuzluğun, modernitenin ruhsuzluğunun, kaskatılığının dolayısıyla Paris'e hükmettiğini görüyorsunuz. Paris'in mimarisini taşa da hükmedi. Yani ızgara modeli bir şehir tipi var.
Evet.
Izgara
evet,
modeli.
Evet, evet.
İşte meydanlar falan modernlerde, Avrupalılarda, Amerikalılarda dolayısıyla meydanlar gelişkindir. Çok yani meydan eksenli şehirler yaparlar.
Doğru.
O meydanlarda
mabet insanlar eksenli değil de meydan. Hele hele mesela Paris, bugünkü Paris'e baktınız mı hocam? Bu defans kısmı hariç yani klasik Paris'te aslında Eyfel öyle sentreze olmuş ki şehir Eyfel'den başlıyor. Halbuki klasik mimaride mesela bizim İslam mimarimizde şehir Ulu Cami etrafında odaklanır.
Tabii tabii. Meydan şimdi yani mesela bu Türkiye'deki sığ bazı seküler entelektüeller yani insan üzülüyor yani bu tür şeyleri duymak istemiyor. Yani kendi ülkende yapma kardeşim bunu ya. Bilmediğin meseleyi konuşma ya. Değil mi? Bilmediğin konuda konuşma, ahkam kesme. Öyle değil. Vay biat kültürü, vay bilmem ne ümmet toplum falan bunlar mübarek şeyler ya. Sen bunların ne demek olduğunu biliyor musun? Bilmeden ötmeyeceksin kardeşim, konuşmayacaksın ya. Böyle şey olur mu?
Ya sen kendi pis kafanla yorumladığın şeyler değil bunlar.
Yani kafan bulanık.
Kafan bulanık. Şey,
anlamadığın meseleleri, bilmediğin meseleleri niye konuşuyorsun? Çocuksuluk kardeşim ya.
Aynen öyle.
Yani insanları aşağılamak için konuşuyorsun falan. Ama yani çok aşağılık bir yerdesin, farkında değilsin. Şimdi meydan meselesinde de böyle. Yani meydanların insanların özgürce yaşayabildikleri, nefes alabildikleri sivil alanlar olarak kurulduğunu, inşa edildiğini söylüyor mesela. Yaygın bir kanaattir bu. İslam dünyasında işte dolayısıyla meydan kavramı yok şehirlerde. Meydan kavramı batıda olduğu gibi. Dolayısıyla çünkü sivil özgürlükleri yok, özgürlük yok, bilmem ne falan diye böyle kestir, parçala, böl, yut yani. Böyle bir şey yok yani. Saçma bir şey. Meydanların kuruluş gerekçesi, ızgara modeli, şehir modeli, tam ızgara modeli artı haç işareti gibi.
Haçtan başlıyor.
Yani biraz haç işareti ekseninde yapılmış bir şey. Şimdi meydana yapıyor adamlar. Bütün yollar meydana çıkıyor. Bütün ana arterler meydana çıkıyor. Niçin? İsyanları bastırmak için. Yani diyelim isyana kalkıştı. İşte insanlar, köyler, bilmem kentlerin işte prenslikler bunu unutmayalım. Yani Almanya'da işte 200 sene öncesine kadar 350'den fazla prensliğin olduğunu unutmayalım. Almanya dediğimiz yerin prenslik yani.
1871'e kadar yani. Tabii. Daha dün 1871 nedir ki?
Yine ya 200 işte biraz lafın gelişi icabı söyledim. 2 asır diyelim kabaca. Kardeşim yani bu ne? Yani önüne gelen prensip kuruyor. Dolayısıyla birbirlerini boğuşuyor. Meydanların inşasının temel gerekçesi şehri savunabilmek için. Yani özgürlük alanı değil. Özgürlüklerin kıyısından köşesinden herhangi bir şekilde geçildiği yok inşa edilirken. Yani öyle bir anlam dünyası yok adamlarda. Yani isyanlar bütün aynı yere çıkacak. Dolayısıyla takır takır takır hepsini öldürecekler.
Yani isyan eden bütün unsurlar aynı yerde toplanacak.
İsyanları bastırmak için meydanlar inşa edilir.
Tuzak alanları adeta.
Tabii. Kitleler halinde insanları, isyan eden insanları bir şekilde etkisiz hale getirmek, dolayısıyla öldürmek, dolayısıyla yok etmek için inşa edilmiştir ya. Bu kadar ya. Ya bilmiyorsan konuşmayacaksın kardeşim. Sonra yani belli bir şey sonra 2 asırdır kabaca en fazla. 2 asırdır. Ha buraları sivil alan, sivil toplum kavramı gelişiyor çünkü. Sivil toplum kavramı gelişiyor. Sivil toplum kavramının gelişmesiyle birlikte toplumla devlet arasında daha üçüncü bir alan açılıyor. O üçüncü alan için dolayısıyla meydan kavramı bir şekilde yeniden tanımlanıyor. Dolayısıyla meydanlar yeniden inşa ediliyor falan filan. Bu ilginç bir ayrım. Şimdi Paris paradokslar şehri aslında. Tamam mı? Yani çok belirgin paradokslar olan bir şehir. Batı uygarlığının kurulduğu şehirlerden birisi olduğu için de önemli aslında. Notre Dame kilise dönemine ait, kilise çağlarına ait Paris'i temsil eder. Paris'in mimarisinde şöyle bir şey vardır. Yani çok yüksek binalar yoktur.
Yok, evet.
Ama taş vardır. Taş
doğru.
Taş hükmeder.
Taş.
O içi açılma korkusudur işte. Tamam mı? Yani dolayısıyla dünyevi olanın bir şekilde uhrevi olanı, cismani olanı, ruhani olanı yutmasıdır bu. Yutmasıdır. Devre dışı bırakmasıdır. Yani o taş tam anlamıyla kalbi, insanı, ruhu taşlaştırır. Yani siz Paris'te dolaşırken ruhani bir dünyaya girdiğiniz, yani her şehrin bir ruhu vardır. Yani orada ruhaniyet de vardır aynı zamanda. Nereye tabii giderseniz gidin bir şekilde şehirde o ruhaniyeti alabilirsiniz, alabilmelisiniz. Ama modern şehirlerde bunu alamazsınız. Yani modern şehirlerin ruhunda ruhaniyet yoktur. Tamam, bu cismaniyet daha belirgin olduğu için, cismani tabii boyut daha baskın olduğu için ister istemez yani şehrin ruhunu oluşturan şey cismani albenidir, cezbedir. Cismani
yapı,
cezbedir.
Yani ayartılardır. Yapısal güzellikler tamam, tırnak içerisinde. Tabii ayartılar, doğru söylüyorsun.
Ayartılar. Yani nefsi emmarenin hükümran olduğunu görürsün şehre.
Batı şehirlerinde
tabii,
genelde.
Batı modern şehirlerde.
Şimdi bu gittikçe şehirlerde artık daha böyle rotrik bir halde belki. Daha modern yani son 10 yılın şehirlerinde belki. Daha adeta haşa ilahi bir hale dönüyor. Yani dik yapılar, sivri yapılar, gökdelenler, plazalar halinde. Daha büyük bir meydan okumaya falan dönüyor.
Şimdi şöyle ben şunu çok yaptım. Paris'e gittiğimde doğrudan Notre Dame'a giderdim. Doğrudan yani. Bir şeyi o Notre Dame çok sembolik bir yer aslında.
İşte evet onu vurgulamak istiyorum ben de. Yani demek ki çok bu Fransa'nın bir döneminin
evet
önemli bir sembolü bu.
Evet. Fakat insanlar tarihi putlaştırdıkları için aslında biraz da onun için şey yapıyorlar. Yani o şeyi abarttılar biraz Paris'te. Yoksa onun kilisenin temsil ettiği dünyayla hiç alakaları yok.
Hiç alakalı. İşte o bana tuhaf gelen o zaten hocam. Yani Fransa kaçınan dediğiniz yani bu laikliğin kuruluş döneminde yapmadıkları tabii kalmadı Katolik kilisesine tabii karşı.
Yani dolayısıyla aksesuar.
Aksesuar.
Yani aksesuar gitmesin. Yani o aksesuar gitmesin. Bir de o tarihin işte ömrün aynı zamanda ifade edicisi. Dolayısıyla onun da silinmesini istemiyor insanlar. Yani bir şekilde haklılar tabii ki. Şimdi giderdim şeyin katedralin önüne, tam önüne, en yüksek noktaya, kulesine dikerdim şeyi. Yani üzerim üzerime geliyor mu, ezecek mi beni falan diye. Yani acaba yani şunu beklerdim ya, bir defasında ezmesin çünkü burası mabet.
Değil mi? Yani ne de olsa o kadar rezil bir dünyevi hayatın yaşandığı
tabii
bir çölde,
tabii
bir nefse emmarenin her şeyiyle yaşandığı bir çölde, yine yani ayet-i kerimenin ifadesiyle onlar kendilerine bir ruhbanlık uydurdular. Gerçi tabii onun da hakkını veremediler buyuruyor Cenab-ı Hak. Uydurulan bir ruhbanlığın bir sürü eziyet çekilerek, tamam yanlış bir inanç olsa da, muharref bir inanç olsa da, yaşanmaya çalışıldığı bir yapı değil mi?
Evet.
Yani orada bir vaha gibi tırnak içerisinde olması
tabii,
lazım.
Tabii çölde vahadır.
Olması lazım. Ama evet, gene diyorsunuz ki içine giriyorum.
Tabii.
Maddenin ezdiği bir cismaniyet evet hakim.
Yani oradaki şey işte bu açılma korkusuyla ilgili ha bir şey.
O da sizi dışarı açılmayın diye üstünüze çöküyor.
Tabii. Tabii. Aynen. Tam şey tamamladı. Ama mesela bizim mabetlerimizde yani vahdetle kesret iç içe olduğu için yani vahdetin konumu, kesretin konumu farklı olduğu için dolayısıyla tevhid, adalet ilkesi işler. Tevhidle adalet ilkesi işler. Tevhidin olduğu yerde adaletsizlikten söz edilemez. Eğer bir yerde adaletsizlik varsa, adaletsizlikten izler varsa tevhidden izler olmaz.
Tevhidi içindir düşünce problemli demek orada.
Tabii tevhid olmadığı içindir.
Erkan Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Medeniyet Yolculuğu programımızda Yusuf Kaplan hocamızla beraber mabetlerin, anıtsal yapıların kültürler üzerindeki etkileri demeyelim de taşıdıkları sembolik değerin nereden geldiğini tartışıyorduk. Hocam geçen bir şey geldi aklıma, biraz bir şey olsun. Böyle spot cümleler sizden öğreniyoruz, siz seviyorsunuz. Tabii herhalde özünüzde iletişimcilik olduğu için.
Eyvallah.
Geçen yanılmıyorsam Notre Dame yangınından sonra Cumhurbaşkanlığı'nın bir açıklaması oldu. Çok hoşuma gitti. Şöyle dediler ki biz de üzüldük. Yani hülasa. Çünkü bu insanlığın ortak mirasıdır. Ben de diyorum ki bir kampanya açalım. Madem ki insanlığın ortak mirası diye 500 yıllık camimiz müze oldu Ayasofya, o zaman bu insanlığın ortak mirası da yeni yapılınca müze olsun. Yani değil mi? Madem insanlığın ortak mirası, oraya öyle, bize niye böyle olmasın? Yani bir ironi bu gerçi ama aslında üzerinde düşünülmesi gereken bir ironi. Tabii. Ayasofya gündemini de geçtik. Şimdi hocam bir şey takıldı kafama. Siz konuşurken oradan bir girmek istiyorum. O da şu. Şimdi Fransa Katolikliğin en yoğun olduğu olarak yaşandığı bölgelerden biriydi. Orada çağda değil mi?
Evet.
Yani hatta bir dönem papalığın merkezi Fransa'daydı.
Evet.
Daha sonra da buna tepki olarak laikliğin en hızlı ve en katı geliştiği, en katı laiklik Fransız laikliğidir. Yani evet, kamu hukuksal anlamda. Hala Fransa laiktir. Ülkelerden biri haline geldi. Ve fakat ne kadar ilginçtir ki bu büyük savruluşa veya bu büyük manevraya rağmen Fransız artık devlet aklı veya kültür aklı, medeniyet aklı din eski dönemden gelen kültürel değerlerini de silmemiş. Şöyle bir çıkarım yapabilir miyiz? Eğer bir ülkedeki değişimler veya dönüşümler, olumlu veya olumsuz, o ülkenin öz evlatları tarafından gerçekleştiriliyor ise, eski değerler silinip yok edilmiyor aslında.
Tabii ki. Bu çok net.
Değil mi?
Tabii.
Yani Rusya'ya bakıyorsunuz mesela.
Tabii tabii.
Öyle yani hiçbir aklı evvel kalkıp da onu yıkayım bunu yapayım dememiş Çarlık zamanındaki yapılara, daha sonra dönüp komünizm zamanında. Ama bu yapılanmalar dış bazı mihraklar tarafından size dayatılıyorsa ilk yapılan eskiyi yıkın, silin, unutun demeye getiriliyor.
Bir de şu var, başka bir pencere var aslında bakılması gereken burada. Ona içinde yaşadığımız çağla ilgili bir şey. Biz çok net söylüyorum. İçinde yaşadığımız çağı anlayamazsak kendimizi anlayamayız. Yerimizi belirleyemeyiz. Ne söyleyeceğimizi bilemeyiz.
Ya.
Yani bizim söyleyeceğimiz bir şey var. Bunu tam kıvamında söyleyebilmemiz lazım. Değil mi? Yani dolayısıyla içinde yaşadığımız çağda şöyle bir sorun var. insanın ruhani boyutu, manevi boyutu, iş dünyası kısa devre yapacak kadar, hayatın kısa devre yapmasını sağlayacak kadar devre dışı kaldığı için, yani tümüyle yok edildi demiyorum. Yani bir şekilde kötürümleştirildi, sakatlandı, körleştirildi. Dolayısıyla anlamsızlaştı.
Deforme edildi, anlamsızlaştı. Deforme.
Tabii. Devre dışı kaldı. Yani bir şekilde devre dışı kaldı. İster istemez bu boşluğu, çok büyük boşluk, bu anlam boşluğu oluşturuyor çünkü.
Tabii.
Bu nihilizme sürüklüyor. Yani anlamsızlığı kışkırtıyor. Bu boşluğu doldurabilen tek yolu var. Ayartıya sığınmak.
Evet.
Yani.
Kendi putunu oluşturmak. Aslında yani, burada reddedilen, ruhaniyette reddedilen ilah inancı. Yani bir ilahın varlığı, kendinden üstün, kendini yaratan, hakim, bir Rab ve bir ilah reddedilince kainat boşluk doldurmaz prensibi gereği bu ilah yerine ilahçıklar koymaya başlıyorlar.
Şimdi şöyle, yani manevi hayatın, ruhani hayatın devre dışı kaldığı bir yerde, ruhun olmadığı bir yerde insan olmaz. Hayat olmaz, hayat durur. Vahşilik, barbarlık hüküm sürer. Hakim olur, yani onu engelleyemezsiniz. Dolayısıyla onun için sahte maneviyatlar üretiyorlar.
Güzel.
Din dışı kutsallıklar.
Sahte değerli kutsallıklar din, üretiyorlar.
Buna tam kavramsal olarak din dışı kutsallıklar diyoruz. Din dışı kutsallıklar üretiyor. Bu din dışı kutsallık ne? Yani bu din dışı kutsallık ne diyelim? Ben pornografi diyorum buna. Yani en tırnak içinde.
Spot cümleyle.
Pornografi ayartıcı. Ayartıyor. Yani din dışı kutsallıkların en önemli özelliği ayartıcı olması. Yani hız, haz bizi dolayısıyla ayartıya götürüyor. Yani hız verecek, dolayısıyla haz verecek. Yani bize bir şekilde adrenalin şeyi dolayısıyla hayattan uzaklaştıracak.
Dolayısıyla görsellik ön planda.
Tabii. Hakikatten uzaklaştıracak. Yani gerçekle yüzleşmekten uzaklaştıracak. Fizik gerçek. Fizik ötesini geçtim artık. Yani fizik gerçekle yüzleşmekten uzaklaştıracak bir felaket bu. Yani insanın dolayısıyla bu pornografinin hükümran olduğu, ayartının hükümran olduğu, dromokrasi diyoruz buna zaten. Yani dromokrasinin hükümran olduğu bir yerde insanın düşünme ve duyma melekelerini yitirdiğini görüyoruz.
İnsanlığını yitiriyor yani. İnsanlığını ruhen yitiriyor. Gittikçe de insanlığını fiziksel olarak da yitirmeye başlıyor değil mi?
Şimdi buradaki ama bu tarihte ilk defa oluyor bu.
Evet doğru. Yani
tarihte, insanlık tarihinde insanın düşünme melekelerini yitirdiği bir dönem yok. Bütün dünyanın hele böyle bir şey yok. Yani tek bir kültür, Batı kültürü, laik, seküler, din dışı kültür bütün dünyada yaygınlaştırıldığı için, bütün dünyada küreselleştirildiği için ister istemez yani biz bütün bu olup biten şeylerin normal olduğunu zannediyoruz. Yani dolayısıyla anormal bu. Yani tek bir kültürün tek bir zeitgeist ürettiğini, tek bir zaman ruhu ürettiğini, tek bir algılama biçimi, düşünme biçimi, davranış biçimi ürettiğini, her şey tektipleştirdiğini görüyoruz.
Ve buna da mecbur oluyorsunuz değil mi? Mecbur hale getiriyorsunuz.
Farklılıkları yani. Bir anda düzleştirdiğini
görüyorsunuz.
Yani bu zenginleşme, derinleşme dolayısıyla insanın olgunlaşması bilmem ne falan filan değil. Tam tersine insanlığından uzaklaşması demek. Sığlaşması demek. Yani dolayısıyla barbarlaşması demek. Barbarlaşmasının önünden açılması demek. Hiçbir şey paylaşamıyorsun. Yani başkasına hayat hakkı tanımıyorsun zaten. Yani şimdi yani böyle bir şey yok. Bak tarihte böyle bir şey yok. İnsanlık tarihinde. Yani bir yerde Los Angeles'ta kültür üretiliyor. Aynı anda bütün dünyada tüketiliyor. Bu kültür dediğimiz şey ne ya? Yani sadece popüler kültür diyoruz adına. Sadece bu müzik kültürü değil. Bu dijital kültür. Bu film kültürü. Bu zihin kodları. Zihin kodları üretiliyor. Yani insanların eşyayı algılama biçimleri, davranış biçimleri, zihin setleri üretiliyor oradan. Yani oradaki form kendi normunu dayatıyor. Form her zaman normunu dayatır. Bu çok önemli bir şey. Yani dolayısıyla kendi formlarınızı üretemezseniz başkalarının formları dayandığı, o formların dayandığı normları size dayatır.
Yani inandığınız gibi yaşamazsanız, tabii, yani normunuza göre formunuzu oluşturmazsanız, tabii, yaşadığınıza, formunuza inanır hale gelirsiniz, normalize edersiniz. Tabii oraya geliyor.
Tam oraya getiriyor. Yani şu an, ama burada işin ilginç tarafı şu. Yani boyutları yok o diyor. Boyutsuzlaştırıyor.
Boyutsuzlaştırıyor.
İnsanı boyutsuzlaştırıyor.
Buna dünyevileşme diyoruz.
Bunu da yüceltiyor yani. Bunu da en mükemmel yaşama biçimi, en mükemmel dünya.
Sınır yok.
Geliş, insanlığın en zirve, evet, noktası burası diyor. Başka şey yok. Ve seni onun dışındaki dünyaları terörle özdeşleştiriyor ya.
Değil mi? Dışında bir şey söylemek isteyen bir terörist diyor.
Öteki icat ediyor. Bu çok barbarca bir şey. Barbarca bir şey bu. Çok barbarca bir şey. Biz bunu yapmadık. Yani İstanbul o yüzden çok önemli bir yer. Yani İstanbul cami olan bir yer. Allah Teala'nın cami ismi şerifinin mazargahı olan bir yer. Toplayan, toparlayan bir yer. Kol kanat geren bir yer.
Aslında hocam bu...
Hakikate kol kanat geren bir yer.
Bu bir yerde son derece totaliter bir yaklaşım.
Tabii.
Yani şimdi mesela bu anlattığınızı ben bir acizane kamu hukukçusu olarak düşündüğüm zaman aslında insanlık gele gele 2000 yıl önceki site devleti anlayışına geliyor.
O kadar ya.
Site devletinin dünya ölçeğindeki. Yani site devleti nedir? Biraz açayım dinleyicilerimize. Öyle site devletleri var ki Yunanistan'da, eski Yunan'da, tebaasının tıraş olup olamayacağını belirliyor. Yani bir site devleti var, tıraş olmak yasak.
Evet.
Ustura bulundurmak suç. Bak, şaka yapmıyorum. Yani Yunan antikete döneminde tıraş olmanın, ustura bulundurmanın suç olduğu site. Sen tıraş olamazsın diyor. Komşu site devleti de sen diyor sakal bırakamazsın diyor. Mesela yani şimdi bu komik mi? Ya bu komik değil, dünya bu hale geldi. Ve o dönemde en büyük ceza hocam sürgün cezası. İdamdan daha ağır.
Tabii tabii.
Sitenin kapısının önüne koyuyor ve diyor ki benim tanrıma da inanamazsın artık sen diyor. Ya bu sitenin tanrısı Apollon diyor, o Zeus'ta git oraya sen diyor mesela. Şimdi bu dünya bu hale getiriliyor şu anda.
Öyle.
Dolayısıyla bu totaliter, yani otoriterlik ile totaliterlik arasındaki en büyük fark hukuksal anlamda totaliter rejim hayatın her alanına müdahale eder.
Tabii.
Bu da şu anda öyle. Tabii. Hayatın her alanına müdahale ediyor.
Yani işte ona ben burada çok kilit bunları yazacağım. Yani zaman zaman yazmıştım ama şimdi biraz daha teorik bir şeyle 3-5 yazı yazmak istiyorum. Yani tarihte insan hiçbir zaman aklını yitirmedi. Ama çağımızda yitirdi.
Yitirdi.
Algı aklı çarmıha gerdi. Çağımızda ilk defa algının hükümran olduğu, algının aklın yerine yerleştirildiği, insanın aklını yitirdiği, sadece algılar üzerinden hayatını sürdürmeye sürüklendiği bir dünya bu. Bu pornografinin dünyası işte.
Hocam düşünmüyoruz ve düşündürülmüyoruz.
Mümkün değil.
Şimdi demin dedik
yani
ki hocam.
Yani algının hakim olduğu bir yerde, algının ilişki biçimlerini belirlediği, bakış açılarını belirlediği, davranışları belirlediği, İnsanların birbirlerine nasıl bakmaları gerektiğini belirlediği bir yerde, algının belirlediği bir yerde, aklın devre dışı kaldığı burada bir yerde bu kaçınılmaz.
Hocam demin dedik ya din dışı kutsallıklar üretildi diye.
Evet.
Şimdi çok ilginç mesela bakın Batı son 200 yılda bazı değerler üretiyor. Hatta son 300 yılda diyelim. Ve bu değerleri ortaya koyarken öyle bir nadanlıkla, hodgamlıkla ortaya koyuyor ki diyor ki benden önce bunlar yoktu diyor.
Tabii.
Şimdi insanlık tarihi 5000 yıllık. Bilemediniz 10 bin yıllık işte Göbekli Tepe falan ne var ne yok bilmiyoruz oralarda pek ama. Ve bu medeniyetin insanlık tarihini oluşturduğu bir Roma medeniyeti var. Bir Mısır medeniyeti var. Bir Hint, bir İslam medeniyeti var. Zirvesi İslam medeniyeti. Ama bakıyorsunuz ya biri çıkıyor Batı'da diyor ki ben diyor insan hakları diye bir şey buldum diyor. Benden önce bu yoktu diyor. Yani senden önce bulan bulduğunu öldürüyordu. İsteyen istediğinin malını al. Ya böyle bir düzen olabilir mi? Hadi Batı'yı Doğu'yu reddettin. Ya dön bir Roma'ya bak.
Ya bu insan hakları kavramının geliştirildiği dönemlerde bakın bu ilginç bir şey. Amerikan devriminin şekillenmesinde kilit rol oynayan Thomas Paine diye bir adam var. Bu adamın Rights of Man diye bir kitabı var. İnsanın hakları.
İnsan hakları.
İnsanın hakları.
Human rights değil.
Tabii human rights değil.
Rights of man.
Tamam. İlginç bir adam. Fransa'da yaşayamıyor. Nefes aldırmıyorlar. Dolayısıyla gidiyor Amerika'ya. Amerikan devriminde kilit rol oynuyor. Kurduğu cümle çok önemli ya. Yani Tanrı'nın hakkını unutan bir insanın insana hakkını verebilmesi mümkün değil ya.
Müthiş.
Buyur buradan yak.
Evet.
O yüzden Rights of Man diyor adam.
İşte demin dedik ya hocam yani sabiteleri olmadan
tabii
üzerine kuracağınız norm
tabii
kuma yazılan yazı gibi.
Tabii, aynen.
Ve sizin güzel bir tespitiniz var. Bu kuma yazıldığı için bu yazı bugün böyle, 50 yıl sonra tam tersi.
Tabii.
Yani
tabii.
Pek çok bunun örneği var. Hocam burada tabii bu medeniyet formları üzerinden burada hareket ettiğimiz zaman demek ki bizim karşımıza bu üretilen kutsallıkların gerçekte reel kutsallıklar olmadığı ama bir kutsal arayışına giren insanlığı avutma veya cevap verme için üretildiğini algılıyoruz o zaman.
Tabii. Yani dolayısıyla aslında şöyle, yani kabaca esas itibariyle şöyle bir şey var. Kendi hükümranlıklarından ömrünü uzatmak.
Tabii.
Asıl yapılan şey o. Yani Batılıların dünya üzerindeki hükümranlıklarının, yani dolayısıyla Batılı dünyanın
hükümranlığını uzatmak.
Yani Batılıların dünya üzerindeki hükümranlığının ötesinde. Hadi bunu ön yargılı algılayalım. Öyle diyelim. Yargılayalım. Ama Batılı dünyanın dünya üzerindeki egemenliğinin, hükümranlığının bir şekilde uzatılması esas itibariyle bu. Yani Batı kültürü şu an dünyada hakim kılındı. Buna işte Batı'nın hakimiyeti demiyoruz. Hegemony of the West değil. Westernistik culture. Hegemony of the Westernistik. Hegemony of the Westernistik culture. Yani batılılaşmış kültür.
Batılılaşmış kültür. Yani bu ya Japonya'dan bile çıksa.
Aynen.
Kökü batılılaşmış.
Yani bu ama bu aslında insan türünü ifsad eden bir şey. Hakikati ifsad eden bir şey. Tamam mı? Yani bir şekilde bunun ömrünü uzatmaya çalışıyor. Yahu kardeşim, başka kültürlere niye hayat hakkı tanımıyorsun? Niye korkuyorsun? Kendine korkuyor çünkü zaten başından kendini kurarken, var olurken, yolculuğa çıkarken ki şeyi korku zaten. Açılma korkusu. Yani ifrat tefrit ilişkisi.
Hocam trajikomik olan da şudur bence.
Yani, dualizm bak. Bu dualizmin hükümranlığı.
Dualizmin hükümranlığı. Zaten bu adamların 3000 yıldan beri yaşadıkları bütün sıkıntı dualizm.
Tabii dualizm.
Hocam şu ilginçtir.
Onu bir türlü aşamıyorlar. Yani Eflatun bunu deniyor, aşamıyor.
Aşamıyor.
Temellendiriyor yani. Dualizm olarak temellendiriyor. Aşamıyor.
Tabii. Yani İdeler dünyası diyor, bu dünya aşamıyor diyor.
Kant bunu görüyor. Bunu görüyor. Dualizmi bir şekilde terkip haline getirmeye çalışıyor. Aşmaya çalışıyor, aşamıyor. Hegel aşmaya çalışıyor. İşte tez, antitez, sentez falan üzerinden karikatür bir şey çıkıyor. Aşamıyor.
Çünkü hocam ben şöyle yorumluyorum. Yani ırkçılık değil ama Germen kafası, yani Orta Avrupa Germen kafası çok analitik.
Güzel.
Ama bu analitikliği onu bir üst perdeye geçmeye engelliyor. Matematikçi gibi düşünüyor devamlı yani. Bir üst perdeye geçirmiyor onu. Hocam.
No, burada çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Şeyi dinleyicinin kafasındaki şeye şöyle bir şey hakim kıldılar. Bir ezber bu. Bunu bozalım. Ya analitik düşüneceksin, eleştirel düşüneceksin falan hikayesi var. Şimdi bu analitik düşünme bütünü kaybetmek demek.
Aynen öyle.
Bu,
tabii,
bunu
tabii
görmek lazım.
Tabii.
Yani bütünü kaybetmek demek. Yani dolayısıyla sabite yitirmek demek. Değişkeni sabite katına yerleştirmek demek ya.
Veya bir yere saplanıp kalmak demek. Tabii.
Tam o işte yani.
Tabii.
Bir yere saplanıp kalıyorsun.
Bir yere.
Dolayısıyla kendini saplıyorsun. Dünyanın merkezi benim. Hikaye bundan ibarettir.
İki kere iki dört. Halbuki iki kere ikinin bu dünyada sadece dört ettiği matematiksel olarak da açıklandı. Bir de o var değil mi hocam?
Tabii tabii.
Yani iki kere iki nerede dört?
Tabii.
Hocam bu çok ilginç bir noktaya geldik. O da şu. Öyle isterseniz toparlayalım bu haftayı. Bir yandan bize kendi değerlerimizi, kendi kültürümüzü unutturmak isteyenler şöyle bir söylem geliştirdi. Ve bu da maalesef satın alındı. Türk entelijansı tarafından diyelim. O da şu. İşte vay siz ümmetçisiniz. Türklüğü kaybettik, öz değerlerimizi unuttuk, her şeyimiz tırnak içerisinde söylüyorum bunları, Araplaştı falan filan. Bir yandan da ama tamam peki öyleyse ama bugün de sen tamamen globalizmin kulu haline geldin. Bütün ürettiğin şehir formu, yapı formu, sanat formu, kültür formu Amerika ile Los Angeles'tan ne kadar aynılaşıyorsa o kadar kıymet kazanıyor. Ve bu şu da ilginç, Amerikalı olsa keşke, Amerikalı da değil o.
Karikatür oluyor.
Karikatür bir şey. Dünyaya özel üretilmiş bir şey. Yani Amerika'daki de Amerikalı'ya ait değil aslında.
Tabii.
Orada kendi özünü...
Amerika'nın kendisi büyük bir karikatür.
Aynen öyle.
Yani Avrupa'nın karikatürü ama.
Avrupa'nın karikatürü. O oraya yüksünüp kendi değerlerinden taviz verdiğin zaman aferin oluyor. Halbuki bizim kendi Türk İslam pratiğini geliştirdiğimiz bin yıllık medeniyetimize baktığımız zaman asla ve kata milli veya yerel değerleri, lokal değerleri sırtına dönme diye bir kavram yok bizde. Giyimden, kuşamdan tutun nereye kadar giderseniz. Yani böyle bir paradigma içerisinde aslında belki şöyle mi diyelim son cümlemiz olarak. Siz daha iyi takdir edersiniz tabii mutlaka. Aslında Batı, İslam'ın evrensel anlamında oluşturmaya çalıştığı ümmet ve evrensel değerler düzenini çok sakil, acemi ve karikatür bir şekilde oluşturmaya çalışıyor. Fakat dibinde ilahilikten kopuk olduğu, kendi nefsi, kendi dünyevi ihtirasları olduğu için de hem vahşi bir şey ortaya çıkartıyor hem de kötü bir şey ortaya çıkartıyor.
Çok güzel. Şimdi yani dünya üzerinde hakim oldukları için fiili olarak, fiziki olarak. Dolayısıyla bunun kültürel olarak da bir şekilde temellerini oluşturmaya çalışıyorlar ama nefesleri yetmiyor.
Yetmiyor.
Bu mümkün değil. Yani değil. Sadece seküler, dünyevi bir kültür, dünyevi olanı eksen alan bir kültür, uhrevi olanı, manevi olanı, fizik ötesini ihata edemez. İhata edemediği zaman ne yapar? Mecburen ifsad eder. Dünyayı ifsad eder, insanı ifsad eder.
Ve hırçınlaşır.
Tam bunu yaşıyoruz zaten.
Ve hırçınlaşır.
Hırçınlaşır, barbarlaşır yani.
Barbarlaşır.
Barbarlaşır. Yani tam barbarlığın başka kültürlere, bak cümle şu. Yani başka kültürlere, inançlara, inançsızlık biçimlerine saygı duymasını bilmeyen insan kendisine saygı duymuyor demektir.
Hocam şimdi ne güzel bir örnektir.
Lekum din hüküm veledin
ya. Edebiyatta Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe ne güzel bir örnek değil mi?
Tabii.
Yani bir batılı.
Tabii.
Bir cuma isminde kendine göre tırnak içerisinde alt kültürde gördüğü bir insanı alıyor. Çok affedersiniz kendince ehlileştirmeye çalışıyor. Ve orada ilginç bir nüans var. Demin çok güzel ifade ettiniz. Bunda başarısız olduğu noktalarda hırçınlaşıp dövmeye başlıyor.
Evet.
Ya sana ne kardeşim, sen gelmişsin şuradan buradan, o adam da oradan, yani neyi senden üstün ve yani senin neyin ondan üstün?
Tamam, burada şöyle bir cümleyi kuralım, yani bu şekilde asıl konuyu toparlayalım bu şekilde.
Buyurun.
Şimdi Notre Dame katedralinin yandığı gece bir de niçin yakıldı onu da bilmiyoruz.
Bugün bir ama açıklama vardı şey yani. Bilmiyorum ama
yani başka bir sürü numaralar da olabilir.
Olabilir ya yani, işte yok elektrik kontağı falan diyor ama ben ilginç.
Yok başka
yani.
Bir şeyler
bir
olabilir.
Bir de taş bina nasıl yanar onu da bilmiyorum.
Evet yani o yani ne tür hesaplar kitaplar falan var onu bilmiyoruz. Neyse o tarafını geçelim. Yani işin o komplovari taraflarını falan geçelim. Asıl mesele şu yani aynı gece Mescid-i Aksa'da Mervan Mescidi'ni yaktılar kardeşim ya. Hiç kimse konuşmadı onu.
Evet.
Yani şimdi insan Türkiye'de celladan aşık tipler türediği için çok çoğalmaya başladılar. Virüs şey gibi amip gibi çoğalıyor bu tipler. Yahu kardeşim ben başkalarının muhabbetleriyle uğraşamam zaten. Benim böyle bir derdim yok. Müslümanların böyle bir derdi yok. Müslümanlar bir şekilde sevinen insanlar varsa Notre Dame Kilisesi yanıyor diye, katedral yanıyor diye sevinen, bayram yapan insanlar varsa bunun nedeni neden? Bunun nedeni nedir? Onun üzerinde düşün. Bunların emperyalizmleri kardeşim, bunlar yaktılar, yıktılar, dünyayı cehenneme çevirdiler.
O kadar tabii. Yoksa bir kilise yanıyor diye kimse sevinmez.
Şey böyle bir şey yok. Müslümanlar böyle iki başka bir şey atlamayalım yani. İnsanlar habire hala onu konuşuyoruz. Daha bitmiş değil bu hikaye. Kardeşim bunlar bizim şehirlerimizi yok ediyorlar ya. Bizim mabetlerimizi yerle bir ettiler ya.
Tabii.
Yani Bağdat'ı, Herat'ı, Kabil'i, ondan sonra
Halebi,
Şam'ı, Halebi, Musul'u falan. Dolayısıyla Yemen'i, Sana'yı falan mahvettiler ya. Cehenneme çevirdiler. Yani hangi birini konuştuk biz? Hangi birini konuşabildik? Niye konuşmuyoruz ya? Ya niye bunları gündeme getiriyoruz? Ya manyak mısınız siz yani? Bunun tabii yani ben yok olayım.
He. Sen onun bahçesindeki çiçek kopmasın.
Öbürü tepinsin onun üzerinde. İşte bir acısı olsun falan filan. Abi yapmayın ya. Yani insaf, vicdan diye bir şey var kardeşim. Biz hiçbir zaman başkasının mabedi yanıyor diye bayram yapamayız, sevinemeyiz. Yani böyle bir şey yok ki. Mabet yandığı için içimiz yanar bizim. Mabet önemli bir şey. İnsanın mabedi yanarsa mabudu gider. Bu kadar basit yani. Ne olursa olsun kimsenin diniyle, inancıyla, mabuduyla, mabediyle uğraşmış değiliz ki. Tam tersine yani mabedi varsa mabedini korumuşuz. Mabudu varsa hiçbir şekilde dokunmamışız mabuduna.
İşte İstanbul bunun örneği.
İstanbul'da
buyurun kiliseleri gezin. Kaç tane var? Öbür tarafta Selanik'te 1907'de 1906'da kaç tane cami varmış? Bugün kaç tane var? Sofya'da gidin bunlara tabii. Bakın bir de.
Yani o yüzden Çamlıca Camisi ile ilgili oradan başladık. Buyurun. Şöyle bir cümle kurmak lazım. Şimdi yani İstanbul'un silüeti özellikle Avrupa yakasının silüeti.
Evet, İstanbul zaten İstanbul sur içi yani, evet, Yeditepe tabii. Dediğimiz bölge tabii. Sur içi.
Bu taraf işte Üsküdar
falan. Üsküdar falan zaten. Doğru.
Hadi böyle İstanbul'a gidiyorum denirdi. 70'lere 60'lara kadar falan.
Tabii ben şöyle hatırlarım hocam. Ben çocukken babam mesela sabah evden çıkarken rahmetli annem sorardı, ne yapacağım bugün, işim falan. Babam İstanbul'a ineceğim derdi. Biz Kadıköy tarafında Fenerbahçe'de oturduk. Ben de çocuk aklımda ya derdim, biz İstanbul'da oturmuyor muyuz acaba? İstanbul'a ineceğim, Tahtakale, Eminönü, Fatih, İstanbul'du yani.
Tabii. Şimdi coğrafya kaderi böyle de anlamak lazım. Coğrafya kaderi aslında büyük adam şey İbn Haldun. Mekan yani mekan.
Kaderdir.
Bir şekilde diye, kaderdir diye doğru. Şey yapabiliriz. Şimdi İstanbul'un Avrupa yakasının yani Avrupa Asya yakası falan diye ayırmaya başladık. Şimdi biz yani bu ayrımları tanımlamaları falan bu şeyler üzerinden yapıyoruz. Tuhaf bir şey. Yani bunu ayrıca konuşmak lazım. Neyse Avrupa yakasında bu topraklarda Müslümanların yaşadığına dair bir sembol yok kardeşim. İşte, yani Çamlıca...
Üsküdar'da iki tane Valide Sultan Camii var.
Ama silüeti hakim.
Silüeti hakim değil tabii, doğru.
Ama şimdi
doğru
şeyden baktığın zaman...
Boğaz'ın girişinden baktığın zaman
tamam abi.
Burası... mesela Boğaz Köprüsü'nden geçerken çok muhteşem
gözüküyor. Ve güzel de duruyor yani.
Çok güzel duruyor.
Yani Allah'tan korkun yani. Bu kadar çok ileri geri konuşmamak lazım.
Çok güzel
duruyor. Yani bu bir şekilde yapılmış. Yani şükretmek lazım ya. Yarın başımıza ne gelecek bunu biliyor muyuz biz? Yani bu mabedin bizi nasıl koruyacağının farkında değiliz ya. Yarın bu şehri mahvedecekler ya. Yani şu insan tipini değiştirecekler, insanı değiştirecekler. Yani Türkiye'nin siyasi sosyolojisi değişti dedim yani. Geçen haftalarda konuştuk.
Bu pazartesi günkü yazınızda da var bu.
Evet. Yeni yani Şafak'ta. Bir şekilde bu sosyoloji değişiyor. Yarın sol konseptinin içine girmeye başladı zaten. Sol deyince ne olacak? Solun bayraktarlığını yapacağı, sözcülüğünü yapacağı şeyler ne olacak? Eşcinsellik olacak. Kendini oradan tanımlayacak. Cinsellik üzerinden tanımlayacak kendisini. Başta tanımlamıyor. Feminizm, falan. Cinsellik bilmem ne üzerinden tanımlayacak. Mahvedecekler ya. Yani dolayısıyla o muhabbet bizi koruyacak farkında değiliz biz.
Değil mi?
Yani bir sürü bizim İslami bütün değerleri toplayan bir işlem görecek. Yani bünyesinde toplayan, sembolize eden yani vahdeti, kesreti, dolayısıyla tevhidi, adaleti, dayanışmayı, yardımlaşmayı.
Tapu bunlar yani. Tabii. Tapu senedi gibi tapu şeyler. Senedi. Hocam ben siz de çok gitmişsiniz. Bir yerde okumuştum. Bu Bosna Savaşı esnasında Boşnakların, Kosovalıların pek çok mülkünü, toprağını, köy arazisini, mezarlıklar korumuş. Yani. Çünkü adam tamam geldi, adamı kesti, kaçtı, gitti. Şimdi Birleşmiş Milletler geliyor. Orada 400 yıllık Müslüman mezarlığı var. Aynen. Hadi bakalım ne bu toprak? Hakikaten bu korumuş yani. Aynen. Dolayısıyla bu tip yapılara gerekli önemi vermek lazım. Bunlara kuru kuruya kaç kişi girdi, kaç kişi namaz kıldı gibi bir çetele. Tabii ki yani gönül ister ki bu yapıların içini de cemaat olarak dolduracak bir ahlaki, manevi kıvama gelebilelim. O da ayrı bir realite. Yetmesin keşke. Yani 2-3 tane daha yapmaya ihtiyacımız olsun. O da ayrı. Ama bunlara mesela Osmanlı şehir içerisinde mahalle araları küçük mescitler de yapmayı bilmiş.
Tabii.
Ama Süleymaniye tepesine de, o tepeye de koskoca Süleymaniye'yi yapmayı da bilmiş yani.
Aynı zamanda Süleymaniye'yi kondururken başka bir şey de yapıyor. O sembolik değerini, sembolik anlamını pekiştirmek için ne yapıyor? Dolduruyor. Yani şeyi dolduruyor.
Külliye
yani,
haline getiriyor.
Yani orayı mimari açıdan ve sembolik açıdan.
Hocam sadece... Mimar Sinan'a girmeden bir program yapalım.
Tabii
hocam.
Yapalım ayrıca.
Mimar Sinan ayrı. Son bir şey anlatayım Bayan Oktet isterseniz. Ben Beyazıt'ta okuduğum için Süleymaniye Camii'ne çok gider gelirdik. Süleymaniye Camii yapılırken İngiltere Kraliçesi Victoria olabilir veya Elizabeth, tam emin değilim. Bir yekpare Elizabeth o zaman.
Tabii.
Bir yekpare taş gönderiyor, mermer. Bilmem biliyor musunuz o hikayeyi hocam?
Yok, onu
bir mermer gönderiyor. Kanuni de bunu saraya diyor ki bunu diyor büyük bir yapı yapıyormuşsunuz. Dostluğumuzun nişanesi olarak mihrabınıza koyun diye gönderdim diyor Kanuni'ye. Mimar Sinan alıyor, avluya koyuyor. Diyor ki bu işte bir iş var. Uzun bir müddet geçiyor. Bir gün güneşin belli bir ışığında mermerin içerisinde siyah bir haç görüyor. Form olarak. Ve o haçı alıyor. Şu anda avlu girişinde, dış avludan iç avlu girişine yere koyuyor Mimar Sinan. Burada dinleyicilerimize ben çok kısaca ifade edeyim. Kıblenin tam tersi cihetinden girerken Eşiğin üstündedir o taş. İkindi güneşinde falan bakın içerisinde haçı görüyorsunuz hocam.
Buyur.
Bu anekdotla bitirelim müsaadenizle. Ama bir Mimar Sinan'a özel bir gündem ayrılalım.
İnşallah.
Peki kıymetli Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri. Medeniyet yolculuğu programımızı bu hafta sona erdiriyoruz. Yusuf Kaplan hocamızla mimari eserlerin özellikle mabet ve şehir kültürüne ne dair eserlerin neleri temsil edip etmediğine dair bir gezinti yaptık. Hepinize Allah'a emanet ederiz efendim.